Ayrım 9.
Bu sözler Poirot'u ilgilendirdi. Öyle bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence bu imkan dahilinde. Belki Miss Whittaker 5 dakika kadar önce birinin kütüphaneye girdiğini gördü. Daha sonra ben vazoyu düşürdüğüm zaman da kafasında iki olayı birbirine bağladı. Benim de o kimseyi kütüphaneden çıkarken fark ettiğimi düşündü. Onun kim olduğunu gördüğümü zannetti. Belki haksızlık etmek, tam anlamıyla emin olmadan bir ithamda bulunmak istemiyor. Belki bir çocuğu veya bir delikanlıyı sadece arkadan gördü. Madam, siz aslında cinayeti bir çocuğun, bir kız veya oğlan çocuğunun işlediğini düşünüyorsunuz, değil mi? Bu konuda kesin bir şey bilmiyorsunuz ama katilin böyle bir tip olduğunu sanıyorsunuz. Rowena Drake bunu da uzun uzun düşündü. Sonunda evet diye mırıldandı. Galiba öyle. Doğrusu meseleyi enine boyuna düşünmedim. Fakat son zamanlarda cinayetlerin çoğunun gençler tarafından işlendiği söyleniyor. Ne yaptığını bilmeyen, intikam almaya kalkan, hiddetten hoşlanan tipler tarafından. Bu seferki cinayeti de böyle biri işlemiş olabilir. Siz de aynı fikirde değil misiniz? Polisin sizinle aynı fikirde olduğunu sanıyorum. E tabii, onlar bu işlerden daha iyi anlarlar. Burada gerçekten iyi polislerimiz var. Çok çalışkan, bir sorunu halletmedikçe dosyayı kapamayan insanlar. Onların bu cinayetin esrarını da çözeceklerinden eminim. Ama bu pek çabuk olmayacak. Galiba cinayet soruşturması oldukça uzun sürüyor. Bütün deliller sabırla birer birer toplanıyor. Bu cinayette kolay kolay delil bulunamayacak madam. Evet, galiba öyle. Kocam öldüğü zaman, o sakattı. Bir gün karşıdan karşıya geçerken bir araba kendisine çarparak onu yere devirdi. Kazaya sebep olan şoförü hiçbir zaman bulamadılar. Bildiğiniz gibi. Hoş, belki de bilmiyorsunuz. Kocam çocuk felci geçirmişti. 6 yıl önce hastalanmış ve bu yüzden vücudunun yarısı felce uğramıştı. Durumu biraz düzelmişse de hala sakattı. Tabii üzerine doğru gelen bir arabanın önünden kaçması da imkansızdı. Onun ölümü yüzünden kendimi suçlu hissettiğim çoğu kez. Oysa o sokağa yanına beni de başkalarını da almadan çıkmakta ısrar ederdi. Bir hemşirenin veya benim kendisiyle fazla meşgul olmamıza sinirlenirdi. Zaten sokakta karşıdan karşıya geçerken de çok dikkatli davranırdı. Ama insan bir kaza olduğu zaman yine de kendisini suçlu buluyor. Bu Bayan Llewellyn Smith'in ölümünden hemen sonra mı oldu? Hayır. Louis Llewellyn Smith o kazadan kısa bir zaman sonra öldü. Felaketler daima birbirini takip ediyor, değil mi? Hercule Poirot başını salladı. Doğru. Polis kocanızı çiğneyen arabanın izini bulamadı mı? Sanırım bu bir Grasshopper Mark 7 idi. Bilirsiniz, sokakta geçen her arabadan biri muhakkak Grasshopper Mark 7 oluyor. Veya o sırada öyleydi. Söylediklerine göre bu pek çok kişinin tercih ettiği bir otomobilmiş. Polis arabanın Manchester'dan çalındığını düşünüyor. Çünkü otomobil aslında Manchester'da oturan yaşlı bir tüccarındı. Ayrıca adam gayet dikkatli araba kullanmasıyla ve bunu ağır ağır sürmesiyle de ünlüydü. Kazaya onun sebep olmadığı muhakkaktı. Kocamı öldürenlerin araba çalmaya meraklı, sorumluluk hissi nedir bilmeyen o gençlerden olduğu anlaşılıyordu. Bazen bu duyguların asırlaşmış gençlere bu kadar hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Poirot cevap verdi. Evet, biyoloji uzmanlarının söylediğine göre bu genlerle ilgiliymiş. Yani bir katil doğuştan böyle oluyormuş. Bayan Drake, şu anda katillerden söz etmiyoruz dedi. Kocamın ölümünü görüşüyoruz. Dikkatsiz, hiç kimseye aldırmayan bir gencin yaptığı bir kazaydı. Demek, kocanızın bilerek öldürülmediğinden eminsiniz. Bayan Drake'in yüzünde hafif, hayret dolu bir ifade belirdi. Böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmem. Polisin de bu ihtimali göz önüne almadığından eminim. Doğrusu benim aklıma böyle bir şey hiç gelmedi. Olay bir kazaydı. Benimki de dahil olmak üzere birçok hayatın değişmesine sebep olan acı bir kaza. Poirot, katillerden söz etmediğimizi söylediniz dedi. Ancak Joyce'un bir cinayete kurban gittiğini de biliyorsunuz. Kız bir kaza sonucu ölmedi. Biri çocuğun kafasını suyun dibine soktu ve boğuluncaya kadar da bırakmadı. Biliyorum, biliyorum, feci bir şey bu. O olayı düşünmeyi, onu hatırlamayı istemiyorum. Ayağa kalkarak huzursuz bir tavırla odada dolaşmaya başladı. Poirot onun bu halini aldırmadı. Yine de bu olayda da katilin amacını öğrenmemiz lazım. Katilin belirli bir amacı yoktu sanırım. Yani bu işi cinayet işlemekten hoşlanan bir deli mi işledi? Genç ve toy kimseleri öldürmekten hoşlanan bir kaçık. İnsan böyle vakalar duyuyor. Tabii bu durumun sebebini öğrenmek güç. Psikologlar bu konuda pek anlaşamıyorlar. Daha basit bir açıklamayı kabul etmiyorsunuz demek. Rowena hayretle Belçikalı'ya baktı. Basit. Psikologları şaşırtmayacak, delilikle ilgisi olmayan biri bu katil. O sadece kendisini güvenceye almak istiyordu. Güvenceye mi? O, yani siz. Joyce, aynı gün birkaç saat önce bir cinayete şahit olduğunu söyleyerek övünmüştü. Bayan Drake sakin ve kesin bir tavırla cevap verdi. Joyce, aslında gülünç bir kızdı. Korkarım pek doğruyu söylemezdi. Poirot içini çekti. Evet, herkes öyle söylüyor. Yavaş yavaş herkesin tekrarladığı bu sözün doğru olduğuna inanmaya başlıyorum. Ayağa kalktı. Tavrı değişmişti. Sizden özür dilemeliyim madam. Size acı şeylerden söz ettim. Aslında beni ilgilendirmemesi gereken bazı şeylerden. Fakat Miss Whittaker bana o meseleden söz edince... Neden ondan daha başka şeyler de öğrenmiyorsunuz? Mesela, öğretmen, ders verdiği öğrencilerin nasıl kimseler olduklarını benden daha iyi bilir tabii. Bir an durdu, sonra da ekledi. Miss Emlyn de öyle. Müdüre hanım mı? Poirot hayretle kaşlarını kaldırdı. Evet, o birçok şey biliyor. Yani doğuştan psikolog. Bana Joyce'un katilinin kim olduğu hakkında yarı belirsiz bir fikrim olabileceğini söylediniz. Aslında böyle bir şey yok. Fakat Miss Emlyn bir tahminde bulunabilir. Sözleriniz çok ilginç. Miss Emlyn'in elinde deliller olduğunu kastetmiyorum tabii. O bir şeyler biliyor. Bunları size de anlatabilir. Ama bunu yapacağını sanmıyorum. Poirot. Daha önümde upuzun bir yol olduğunu anlıyorum. Bazıları birçok şey biliyor ama bunları bana söylemeyecekler. Düşünceli bir tavırla Rowena Drake'a baktı. Kocanızın halası Bayan Lillewyn Smith'in yanında yabancı bir kız çalışıyormuş. Köy dedikodularını dikkatle dinlediğiniz anlaşılıyor. Rowena'nın sesi alaycıydı. Evet öyle. Kız Bayan Lillewyn Smith'in ölümünden sonra köyden birdenbire ayrıldı. Bunun da önemli bir sebebi vardı. Bunu açıklamakla kıza iftira etmiş olur muyum bilmiyorum. Ama Olga'nın sahte bir vasiyetname yazdığı ortaya çıktı. Veya biri bu işte kendisine yardım etmişti. Biri, kız Manchester'da bir avukatın yazıhanesinde çalışan genç bir katiple samimiydi. Bu genç adam daha önce de bir sahtekarlık olayına karışmıştı. Olga, birdenbire ortadan kaybolduğu için kendisi dava edilemedi tabii. Kız, vasiyetnamenin sahte olduğunun ortaya çıktığını, başının derde gireceğini anlamıştı. Buradan ayrıldı ve kendisinden bir daha da haber alınmadı. Poirot, belki onun da bir psikoloğa ihtiyacı vardı. Rowena Drake çabucak Belçikalı'ya baktı. Fakat dedektif dostça bir tavırla gülümsüyordu. Anlattıklarınıza teşekkür ederim madam. Hercule Poirot göçten çıktıktan sonra yoldan ilerledi. Sonra yana saparak köyün yeni mezarlığına gitti. Burası gayet bakımlı, muntazam bir yerdi. Poirot mezarların arasından ilerleyerek nihayet bir taşın önünde durdu. Bunun üzerinde birkaç satır vardı. Rowena Drake'in sevgili eşi Hugo Drake'in aziz hatırasına. Mart 20, 1967. Bunun altına ise bir tek cümle yazılmıştı. Tanrı, bu sevdiği kuluna rahat bir uyku verdi. Enerjik, hareketli Bayan Drake'in yanından yeni ayrılmış olan Hercule Poirot, herhalde Bay Drake'in de böyle rahat bir uykuya ihtiyacı vardı diye düşündü. Mezarın üzerindeki mermerden oyulmuş büyük bir vazonun içinde kurumuş birkaç çiçek duruyordu. Mezarların üzerindeki çim ve çiçeklere bakması için tutulduğu anlaşılan yaşlı bir bahçıvan, biraz gevezelik etmek ümidiyle Belçikalı'ya yaklaştı. Siz buraların yabancısısınız sanırım. Poirot, doğru dedi. Babam gibi ben de sizin yabancınızım. Ah evet, mezar taşlarından birinin üzerinde de buna benzer bir söz var. Hugo Drake'in mezarını işaret etti. Çok iyi bir adamdı. Zavallı sakat. Çocuk felcine tutulmuştu. Doğrusu büyüklerin böyle çocuk hastalıklarına tutulmalarına da pek aklım ermiyor. Hem kadınlar uğruyor bu derde hem de erkekler. Örneğin karımın halası İspanya'da bu hastalığa yakalandı. Oraya gezmeye gitmişti. Tutmuş bir nehirde yüzmeye kalkmış. Sonradan mikrobun sudan geçtiğini söylediler ama doktorların da fazla bir şey bildiklerini sanmıyorum. Ama tabii bütün bunlar durumu değiştirdi. Son zamanlarda çocuklara aşı yapıp duruyorlar. Onun için de çocuk felci vakaları iyice azalmış. Evet, Bay Drake çok iyi bir beydi. Sakat kalmak çok ağrına gittiği halde durumundan da şikayet hiç etmezdi. Halbuki zavallı hastalanmadan önce müthiş bir sporcuydu. Köyün kriket takımında da oynardı. Evet, gerçekten çok iyi bir beyefendiydi. Bay Drake bir kaza sonunda öldü, değil mi? Evet, güneş batarken yolun karşı tarafına geçiyormuş. Birdenbire bir araba üzerine doğru gelmiş. Otomobilin içinde de sakalları kulaklarına kadar çıkan o genç haytalardan varmış. Zavallı Bay Drake'e çarpınca durup onun yardımına koşmamışlar bile. Yollarına devam etmişler. Sonra da otomobil 30 kilometre kadar ötede bir yerde bırakmışlar. Aslında araba onların değilmiş. Manchester'da bir park yerinden çalmışlar bunu. Ah ah, son zamanlarda pek çok kaza oluyor. Polis de bu konuda fazla bir şey yapamıyor. Karısı Bay Hugo Drake'e çok düşkündü. Kocasının ölümü onu çok sarstı. Bayan Drake hemen her hafta buraya gelir, çiçek getirir. Evet, karı koca birbirlerine çok bağlıydılar. Bana sorarsanız, kadın burada daha fazla kalmayacak. Sahi mi? Ama burada pek güzel bir evi var. Orası öyle. Sonra o köy işleriyle de çok ilgilenir. Yardım kurumları, toplantılar filan. Hemen her şeyi o idare eder. Ama bazı kimselere sorarsanız, Bayan Drake fazla ukala. Aslında kadın biraz despot. Çok kimse onun bütün işlerine burnunu soktuğundan şikayet ediyor. Rahip ona çok güveniyor. Türlü komiteler kurdu kadın. Piknikler, eğlenceler tertipliyor. Karıma açık açık söyleyemiyorum ama insan her zaman hayır işleriyle uğraşan hanımları pek sevemiyor. Çünkü bu tipler daima her şeyi iyi bildiklerini iddia ediyorlar. Size daima ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini söylüyorlar. Rahat bırakmıyorlar insanı. Hoş son zamanlarda hiçbir yerde rahat yok ya. Buna rağmen Bayan Drake'in buradan ayrılacağını düşünüyorsunuz. Gidip başka bir memlekete yerleşirse buna hiç şaşmam. Rowena Drake buradan ayrılmayı neden istiyor dersiniz? Birdenbire yaşlı adamın yüzünde muzipçe bir tebessüm belirdi. Galiba o burada yapabileceği her şeyi yaptı. Artık uğraşacağı hiçbir şey kalmadı. Hayır işlerine başka yerde devam etmesi lazım. Burada işleyecek hayır bırakmadı kadın. Yapılacak her şeyi. Bazılarına sorarsanız lüzumundan fazlasını yaptı. Poirot da gülümsedi. Yani yeni sahalar arıyor. Tam üstüne bastınız. Başka bir yere giderek oradaki durumu düzeltmeye, herkese emirler vermeye kalkacak. Artık burada hepimiz de onun istediği gibi hareket ediyoruz. Onun için de yapabileceği bir şey kalmadı. Herhalde artık Bayan Drake'in bakabileceği bir kocası da yok. Kendisi Bay Drake'e yıllarca baktı. Bu yüzden hayatının bir amacı vardı diyebiliriz. Hem kocası hem de köyün işleriyle uğraştığı için sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Oturup dinlenmeden, didinmekten hoşlanan kadınlardandır. Ne yazık ki çocuğu yok. Onun için Bayan Drake başka bir yerde kendisine yeni bir hayat kuracak. Galiba haklısınız. Peki sizce Rowena Drake nereye gidecek? Doğrusu buna kesin bir cevap veremem. Belki Riviera sahilinde bir yere veya İspanya'ya. Belki de Portekiz'e. Onun Ege adalarından söz ettiğini duydum. Belki oraya gider. Bayan Judith Butler da oraya bir seyahat yaptı. Poirot mırıldandı. Ege adaları. Sonra sordu. Siz Bayan Drake'den hoşlanıyor musunuz? Açıkçası ondan hoşlandığımı pek iddia edemem. İyi bir kadın Bayan Drake. Komşularına karşı olan görevlerini hep yerine getiriyor ama bunda da fazla ileri gidiyor. İnsanlar her zaman görevlerini yerine getiren kimselerden aslında pek hoşlanmazlar. Mesela bana gelip gülleri nasıl budayacağımı anlatıyor. Ben bu işi ondan daha iyi biliyorum. Ayrıca bahçemde yeni tip sebzeler yetiştirmem için de ısrar ediyor. Lahana bana yeter. Lahanadan başka bir şey de yetiştirecek değilim. Poirot güldü. Ben de artık gideyim. Nick Ransom'la Desmond Holland'ın nerede oturduklarını biliyor musunuz? Kiliseye geçin, sağdan 3. ev. Bayan Brandon pansiyonunda kalıyor onlar. Gündüzleri de Manchester'daki teknik okula gidiyorlar. Herhalde artık eve dönmüşlerdir. İlgiyle Poirot'a baktı. Demek böyle düşünüyorsunuz. Bazıları da sizin fikrinizdeler. Ben henüz öyle düşünmüyorum. Fakat onlar da toplantıdalarmış. Bahçıvandan ayrılarak mezarlığın kapısına doğru giderken toplantıda bulunanlar diye düşünüyordu. Hemen hemen listenin sonuna geldim sayılır. 15. İki çift endişeli göz Herkül Poirot'a dikilmişti. Bilmiyorum size başka ne anlatabiliriz. Polis ikimizi de sorguya çekti Monsieur Poirot. Belçikalı önce bir delikanlıya baktı, sonra da diğerine. Ama onların kendilerini pek büyük ve olgun saydıkları belliydi. O şekilde de hareket ediyorlardı zaten. İnsan gözlerini kapasa, karşısında yaşlı iki adamın konuştuğunu sanırdı. Halbuki Nick 18, Desmond ise 16 yaşındaydı. Bir arkadaşımın isteğini yerine getirmek için belli bir saatte Elma Ağacı Köşkü'nde bulunanlarla konuşuyorum. Halloween partisinde bulunanlarla değil de ondan önceki hazırlıklara yardım edenlerle. Siz de oradaydınız değil mi? Evet, oradaydık. Poirot, şimdiye kadar gündelikçi kadınla konuştum dedi. Polisin düşüncelerini öğrendim. Cesedi ilk muayene eden doktorla görüştüm. Orada bulunan bir öğretmenle, okulun müdüresiyle, kızın üzgün annesiyle de konuşmalar yaptım. Köy dedikodularını dinledim. Anladığıma göre burada bir büyücü de varmış. Karşısındaki iki genç gülmeye başladılar. Goodbody anayı mı kastediyorsunuz? Evet, o da toplantıya gelerek büyücü rolünü oynadı. Poirot sözlerine devam etti. Şimdi sıra genç kuşakta. Gençlerin kulakları ve gözleri keskin oluyor. Bilimin getirdiği bütün yenilikleri de biliyor onlar. Onun için sizin bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmeyi çok istiyorum. Karşısındaki iki delikanlıya bakarak 18 ve 16 diye düşündü. Çağımızın tipik örnekleri. Belki onları yumuşatmak için söylediğim gibi birer dahi değiller ama aptal olmadıkları da muhakkak. İkisi de partilermiş. Daha önce de Bayan Drake'e yardım etmişler. Evet, el merdivenlerine tırmanmış, uygun yerlere bal kabakları asmışlar. Işıkları ayarlamışlar. Kızların aynada ileride evlenecekleri eşlerin hayallerini görmesini sağlamışlar. Ayrıca ikisi de tam müfettiş Reglan'ın şüphe edeceği yaştalar. Mezarlıkta konuştuğum yaşlı bahçıvanda Joyce'u onlar gibi bir gencin öldürdüğüne inanıyor. Herkül Poirot bu düşünceleri kafasından kovarak iki delikanlıyı bakışlarıyla şöyle bir ölçtü. Yüzlerine, hareketlerine, kılıklarına dikkatle baktı. Bir taraftan da bir yabancıdan beklenildiğini bildiği şekilde abartılı tavırlarla konuşup onları övüp duruyordu. İki çocuk da gayet terbiyeli ve naziktiler. 18 yaşında olan Nick oldukça yakışıklıydı. Bir cenaze levazımatçısı gibi tepeden tırnağa kadar siyahlar giymişti. Favorileri ve ensesine inen uzun saçları vardı. Ondan küçük olan Desmond ise gül pembesi kadifeden bir ceket, mor bir pantolon ve kırmalı bir gömlek giymişti. İki gencin de elbiselerine bir hayli para harcadıkları ve bunları Londra'dan aldıkları anlaşılıyordu. Herhalde bu masraflarını aileleri değil de kendileri çalışarak ödemekteydiler. Desmond'ın gür ve kabarık kızıl saçları vardı. Anladığıma göre siz partinin verildiği gün sabah veya öğleden sonra elma ağacına gitmiş ve hazırlıklara yardım etmişsiniz. Nick öğleden sonra diye cevap verdi. Siz hangi işlere baktınız? Çok kişi bundan söz etti ama kimin ne yaptığını pek anlayamadım. Çünkü herkes birbirinin aksini söylüyor. Bir kere ışıkları ayarladık. Bunun için de merdivenlere çıkıp durduk. Fotoğrafta ilgili hoş oyunlar da yapmışsınız sanırım. Desmond hemen elini cebine sokarak bir zarf çıkardı. Bundan aldığı fotoğrafları gururla Belçikalı'ya gösterdi. Bunları partiden önce çektik. Kızların müstakbel eşleri işte bunlar. Doğrusu kızların hepsi de birbirinin aynı. Modern tiplere meraklı oluyor onlar. Fotoğraflar fena sayılmaz değil mi? Resimleri Poirot'a uzattı. Dedektif bunlara ilgiyle baktı. Fotoğraflar biraz bulanıktı. Kırmızı sakallı bir delikanlı, kabarık saçlı bir genç, lüleleri hemen hemen dizlerine kadar inen başka bir delikanlı. Daha buna benzer sakallı, bıyıklı, favorili resimler vardı. Hepsi birbirinden farklı. Fena olmamış değil mi? Herhalde bu fotoğraflar için model tuttunuz. Yo, bunların hepsi de ikimizin resmi. Tabii değişik değişik makyaj yaptık. Kah Nick benim resimlerimi çekti, kah ben onun. Sadece saç biçimlerini iyice değiştirdik. Poirot, zekice bir oyun bu diye mırıldandı. Hayaletlerin fotoğraflarına benzemeleri için resimleri biraz bulanık çektik. Diğer genç de, "Fotoğraflar Bayan Drake'in çok hoşuna gitti," dedi. Bizi tebrik etti. Ayrıca fotoğraflara bakarak bir hayli de güldü. Bayan Drake'in evinde daha çok elektrik işlerine baktık. Yüzümüzün kızların ellerini tuttukları aynadan görülebilmesi için ışıkları ayarladık. Kapının üzerindeki pencereden baktığımız zaman kız da aynada bir yüz görüyordu. Kızlar aynada sizi ve arkadaşlarınızı görürler miydi? Hiç sanmıyorum. Tabii hazırlıklara yardım ettiğimizden haberleri vardı fakat aynada gördüklerinin bizim yüzümüz olduğundan bir an için bile şüphe ettiklerini sanmıyorum. Galiba o kadar zeki değiller. Ayrıca orada çehrelerimizi değiştirmek için çabucak makyaj da yaptık. Önce ben, sonra Nick. Kızlar ciyak ciyak bağırıp çığlıklar attılar. Halleri çok komikti. O gün evde kimler vardı? Size toplantıdakileri soracak değilim. Toplantıda 30 kişi kadardık sanırım. Hazırlık sırasında ise evde Bayan Drake vardı tabii. Sonra Bayan Judith Butler, bir öğretmen. Onun adı da Whittaker sanırım. Orgcunun karısı veya kız kardeşi. Doktor Ferguson. Kadın o gün izinliydi. Onun için Bayan Drake'e yardıma geldi. Birkaç kız da öyle. Ama onların işe yaradıklarını pek sanmıyorum. Bir köşede durarak fısıldaşıp güldüler. Ah evet. Oradaki kızların kimler olduğunu hatırlıyor musunuz? Reynolds'lar oradaydı. Zavallı Joyce de tabii. Ablası Anne. Korkunç bir yaratık o. Kurumundan geçinmiyor. Kendisini çok zeki sanıyor. Sınıfını birincilikle geçeceğinden de emin. Kardeşi Leo ise korkunç bir çocuk. Sinsinin biri. Konuşmaları gizli gizli dinliyor. Yalanlar uyduruyor. Kötü bir yaratık kısacası. Salonda o gün Beatrice Ardley ile Kathy Grant da vardı. Kathy çok aptaldır. Ayrıca gündelikçi kadınlar da Bayan Drake'e yardım ediyordu. Sonra sizi buraya çağıran romancı da oradaydı. Hiç erkek yok muydu? Rahibi erkekten sayıyorsanız o bir ara uğradı. İyi bir ihtiyarcıktır ama bunaktır. Yani papaz da oradaydı. Kendisi çekingen bir tiptir ve sıkıldığımı kekeler. Buraya geleli çok olmadı. Bütün hatırlayabildiklerim bu kadar. Sanırım Joyce bir cinayete şahit olduğunu söylemiş. Bunu size de duydunuz tabii. Desmond. Doğrusu duymadım diye cevap verdi. Joyce hakikaten öyle mi söylemiş? Nick atıldı. Evet, bunu başkalarından da duydum. Ben bunu duymadım. Herhalde Joyce konuştuğu sırada ben orada değildim. Joyce bu cinayetten söz ettiği sırada neredeymiş? Salonda. Desmond. Özel bir işle meşgul olmayanların çoğu salondaydı dedi. Tabii Nick'le ben de daha ziyade kızların aynada eşlerinin hayallerini görecekleri odada çalıştık. Telleri filan gerdik. Sonra da merdivenlere çıkarak ampulleri taktık. Salona bir iki defa girdik. O da bal kabaklarını asmak için. Fakat oradayken böyle bir konuşma duymadım. Ya sen Nick? Ben de öyle. Sonra ilgiyle sordu. Joyce hakikaten bir cinayete tanık olduğundan söz etmiş mi? Eğer öyleyse çok ilginç. Desmond merakla ona döndü. Neden ilginç? O zaman bu bir telepati olayı sayılır. Öyle değil mi? Kız bir cinayet görüyor ve bir iki saat sonra da kendisi öldürülüyor. Herhalde geleceği sezmişti. Bu konuda yapılan son deneyleri biliyorsun. Telepatiyle hiç de ilgilenmeyen Poirot, Nick'in sözünü kesti. Siz evdeyken dikkatinizi çeken veya garibinize giden bir olay olmadı sanırım. Başkalarının fark etmediği ama sizin dikkatinizi çeken bir olay. Nick ile Desmond kaşlarını çatarak düşündüler. Böyle önemli bir olayı hatırlamaya çalıştıkları belliydi. Hayır, her kafadan bir ses çıkıyor. İçeridekiler sağa sola koşuşuyorlardı. Poirot Nick'e baktı. Sizin bu konuda bir düşünceniz var mı? Joyce'u kimin öldürdüğüne dair mi? Evet, belki bir şey gördünüz ve psikolojik sebeplerle bir kimseden şüphelendiniz. Evet, ne demek istediğinizi anlıyorum. Evet, evet, bu önemli olabilir. Nick, derin derin düşünürken Desmond bağırdı. Bence katil Whittaker. Poirot kaşlarını kaldırdı. Öğretmen mi? Evet, içine kapalı bir kadın o. Ani bir cinnet geçirmiş olabilir. Zaten Whittaker o gün hep salondaydı. Belki de Joyce'un sözlerini duyunca birdenbire bir cinayet işleme arzusuna kapıldı.